أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bugün Araf suresini anlama çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Surenin 188. ayetini anlamaya çalışacağız. Allah-u Teala'dan muradına tam uygun olarak anlamayı ve hayatımıza uygulamayı nasip eylesin. Bu ayette Allah-u Teala şöyle buyuruyor: Kul la emliku li nefsi nef'an ve la darra. Ya Muhammed, şunu söyle: benim kendi kişiliğim için, şahsım için herhangi bir fayda sağlamaya ya da zarar vermeye gücüm yetmez. İlla maşallah, Allah tercih etmiş olursa başka, gereğini Allah yaratırsa başka. Şimdi buraya baktığımız zaman, tabi bağlantılı ayetler bilinmezse ayeti anlamak son derece zor olur. Yani ben kendime bile bir fayda veremiyorsam, zarar veremiyorsam bu hayatta nasıl yaşayacağım? İşte burada illa maşallah kelimesi son derece önemlidir. İhtiyaç duyduğum şeyleri Allah yaratmadıkça diye anlam verirsek Türkçemize biraz daha yaklaştırmış oluruz. Çünkü şu anda ben sizinle konuşuyorum. Konuşabilmem için, ağzımdan sesin çıkabilmesi için nefes alıyor olmam lazım, ciğerlerimin çalışması lazım, zihnimin çalışması lazım, akılla şey arasında, kalp arasında ilişkilerin düzgün olması lazım. Yani vücudumda sayamayacağımız kadar çalışan organların çalışıyor olması lazım. Düzgün bir şekilde çalışıyor olması lazım. İşte burada anlatılan odur. Allah-u Teala her şeyin kendi emri altında olduğunu burada bize bildirmiş oluyor. Ve Nebimizin ağzıyla de ki benim kendime bir şey yapmaya gücüm yetmez. Mesela ben şimdi şu suyu buradan kaldırmaya benim kendi gücüm yetmez. Kaldırmam için gereken gücü Allah verecek. Hatta bu suyu burada görebilmek için, bunun su olduğunu anlayabilmek için gereken bütün gücü veren Allah'tır. Öyleyse biz her şeyimizi ona borçluyoruz. Ancak Allah-u Teala'nın tercih edip yarattıkları başka. Maşallah. Allah'ın istediği şekilde tercüme edilir. Tabi bu şa'e fiili ile ilgili sürekli uyarılarda bulunuyoruz. Çünkü maalesef bu uyarılarımızı kimse duymak istemiyor. Arap dili açısından %100 yanlış bir işlem yapılarak kaderciliği Müslümanların başına bela etmek isteyenlerin yapmış oldukları çok büyük bir yanlış var. Maşallah'a Allah'ın dilediği anlamı vererek ayetten anlamını bozmuşlardır. Halbuki Allah'ın şey haline getirdiği, yani Allah'ın yarattığı bir durum olmadıktan sonra anlamına dilemek değil, dileğine uygun bir şekilde yaratmaktır. Dolayısıyla Allah-u Teala bizim hayatımızla ilgili bütün kuralları koymuştur. O kuralların işleyişini kendisi belirlemiştir. O işleyişte bazı davranışlarımızda bizim için bir hürriyet vermiştir. Şimdi bazı davranışlar diyorum, vücudumuzda kan dolaşımı, işte nefes almamız, vermemiz, ciğerlerin çalışması, vücut organlarının çalışması, yeme, içme, biz bütün bunlarda kayıtsız şartsız Allah'ın emirlerine teslim oluruz. Yani Müslüman olsun olmasın herkes. İşte imtihanla ilgili konularda Allah-u Teala insanlara seçme hürriyeti vermiştir. Orada iyisini de seçersin, kötüsünü de seçersin ama seçtiğin şeyi yapabilmen yine Allah'ın gereğini yaratmasına bağlıdır. İşte burada irade anlamı verildiği zaman, yani şaefiline, ne kadar büyük bir yanlışın ortaya çıktığını şu Diyanet'in mealinden görmeye çalışalım. Mesela Tekvir suresi var. Tekfir Suresi. Sen de tamam bu şey yapayım, bu Diyanet'in mealinden okuyacağım.
Buradan okuyabilirim istersen.
Yok, gerek. Tamam. İstersen bizim meali sen aç.
Tamam.
Ben Diyanet mealinden okuyayım, tamam. Sen bizim mealden oku. Biliyorsunuz bu şae fiili basit bir tek bir kelime ama Hicri 3. asırdan beri bütün tefsirler, bütün sözlükler maalesef bozulmuş. İşte biz bunun doğru anlamını bir müfredatta bulmuştuk. Bir de İmam Maturidi'nin tefsirinde bulmuştuk. Onun dışında herhangi bir yerde bulamamıştık. Arap dili açısından %100 yanlış olmasına rağmen, ama siz tabii ispat etmek durumundasınız. Şimdi bakın, mesela az önce okuduğumuz ayet gibi ona benzer bir ayet daha. قُلْ لَا اَمْلُكُ النَّفْسِ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا اِلَّا مَا شَاءَ اللّٰهِ. De ki ya Muhammed, benim kendim için herhangi bir fayda sağlamaya ya da zarar vermeye gücüm yetmez, ancak Allah gereğini yaratırsa başka. Yani ben isterim ama Allah şartları yaratmazsa benim yapabileceğim hiçbir şey yoktur. Dolayısıyla bazen bakarsın küt diye adam ölür gider. Nefesi kesilir, ağzı açılamaz. Yani gerektiğini, ihtiyaç duyduğu her şeyi Allah'ın yaratması lazım. Şimdi şu Tekfir Suresinin son ayetlerinin mealini bir okuyayım. Kur'an 25. ayetten itibaren okuyorum. Diyanet Vakfı'ndan. Kur'an kovulmuş şeytanın sözü değildir. Hal böyleyken nereye gidiyorsunuz? O alemler için, içinizden dürüst olmak isteyenler için ancak bir öğüttür. İçinizden dürüst olmak isteyenler için ancak bir öğüttür. Şimdi nereye gidiyorsunuz dedi. Dürüst olmak isteyenler için öğüttür. Alemlerin Rabbi olan Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Yani şimdi siz şöyle üçüncü bir şahıs olarak şey yapın. Buradan ne anlıyorsunuz? Okuyacağım. Tekrar okuyorum. İşte Kur'an kovulmuş şeytanın sözü değildir. Yukarıdan itibaren ey Kureyşliler diye parantez açmış. 21-22. ayetten itibaren sizin arkadaşınız Muhammed bir deli değildir. Andolsun o Cebrail'i apaçık ufukta gördü. O gayb hakkında cimri değildir. Gayb hakkında cimri ne demek? Ne anlarsın?
Yani gaybı herkese söylüyor demek ki hocam. Cimri değildir derken.
Yani biliyor ki.
Biliyor demek ki. Söylüyor.
Gaybı biliyor. Gaybı biliyor. E şimdi şu ayette eğer gaybı bilseydim velev kuntu alemul gaybe lestekfertu minel hayr diyor. Yani Araf suresinin 188. ayetinde yine Diyanet'in mealinden okuyayım. Tamam. Eğer ben gaybı biliyor olsaydım daha çok hayır elde etmek isterdim. Burada bilmediği belli.
Bilmediği söylüyor.
Ondan sonra yine aynı Diyanet'in mealinden En'am suresine bakalım. En'am suresinin 50. ayetine bak ne demek. De ki ben size Allah'ın hazineleri benim yanımdadır demiyorum. Ben gaybı da bilmem. Peki gaybı da bilmem diye bu ayetler değil mi bunlar?
Evet.
Şimdi burada da diyecek ki gayb konusunda cimri değildir. Ne demek gayb konusunda cimri değildir?
Herkese gaybı açar. Kendi de bilir. Herkese
söyler
gibi
anlaşılır. Halbuki kendisine gelen gayb bilgileri, kendisine gelen gayb bilgileridir el gayb.
Evet.
Yani insanların yani bilmediği Allah'ın melekler tarafından getirdiği ayetlerdir. Bak burada dipnota bunu yazmışlar. Ayette Hazreti Peygamber'in vahiy yoluyla aldığı bilgileri hiçbir şeyi saklamadan olduğu gibi tebliğ ettiği ifade edilmektedir. Tamam da okuyanın bunu anlayacağı şekilde meal vermeniz lazım. Şimdi o gayb hakkında cimri değildir. Kur'an kovulmuş şeytanın sözü değildir. O halde nereye gidiyorsunuz? Nereye gidiyorsunuz? Demek ki sen bir kendine göre bir yol çizmişsin oraya gidiyorsun. O alemler için, içinizden dürüst olmak isteyenler için ancak bir öğüttür. Dürüst olmak istiyorsan bir öğüttür. Nereye gidiyorsunuz soru soruluyor. Alemlerin Rabbi olan Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Ne demek?
Ya şimdi bu nereye gidiyorsunuzla bir tezat oluşturuyor yani bu ifade.
Yani alemlerin Rabbi olan Allah dilemedikçe evet. Siz dilemiyor. Peki diliyor, nereye gidiyorsunuz diye soruyor. Evet. Peki orada dileme yok mu?
Birisine bunu nereye gidiyorsunuz diye sorulduğuna göre o insan istediği yere gidebiliyor.
Gidebilir. Demek. Evet. Gidebiliyor ki soruyorsun. Evet. Ondan sonra içinizden dürüst olmak isteyenler için bir öğüttür. Dürüst olmak istiyorum. Ya ama Allah istemezse ben dürüst olamayacağım. Nasıl oluyor bu iş?
Evet, öyle anlaşılıyor.
Yani bir manası var mı?
Yok hocam yani. Bu şekilde yok.
Herhangi bir anlamı
bir
yok.
Tezat var yani.
Tabii. 3-4 oradan mesela tezat. En popüler, en yaygın bir mealden bile okusan farklı bir şey bulman yok, mümkün değil.
Çoğunlukla aynı.
Çoğunlukta değil. İstisnası var mı?
Ben görmedim hocam. Yani
ben de görmedim.
Olabilir.
Yani
fazla meal var ya.
Bu konuda en az 15-20 sene uğraştım. Yani okumadığım kitap kalmadı. Hiçbirisinde bir çıkış yolu bulamadım. Yani Arap dilinde %100 aykırı olduğunda en küçük şüphe yok. Bunu biliyorsunuz burada defalarca anlattık. Medine'de Arap dili konusunda en üst seviyede olan üniversite hocalarıyla bu konuyu konuşunca şok oldular. Bir kelimenin kök anlamıyla geçmiş zaman ve şimdiki zaman anlamında değişiklik olur mu? Kök anlamı şeyin Arap dilinde anlamı nedir? Bir şeyi yapmak. Tamam peki. O zaman siz bir şey yapma anlamı mı veriyorsunuz şaya? Adam öyle deyince adamlar şok oldular. Ama asırlardır yapılan yanlışlar maalesef sözlüklere de yerleştirilmiş ama çok ustaca yerleştirilmiş. Yani böyle tenkitçi gözle bakan çok rahatlıkla görür de bizim eğitim kurumları da ezberci insan yetiştirdiği için sorgulama yok. Neyse şimdi buradan şuraya tekrar geri dönüyoruz.
İsterseniz buradaki meali de okuyayım hocam.
Ha, bizim meali oku tamam.
Kur'an herkes için doğru bilgidir. İçinizden doğru olmanın gereğini yapanlar için. Varlıkların Rabbi olan Allah gerekli desteği vermezse yapabileceğiniz bir şey yoktur. Ve ma teşâvene illâ
tamam, yeşâ. Yani Allah-u Teala diyor ki tamam siz doğru isteyin ama benim desteğim de hiçbir zaman unutmayın. Evet. Yani ben yardım etmezsem hiçbir şey yapamazsınız. Dolayısıyla sürekli bana güveniyor, bana dayanıyor olmanız lazım. Kendinizi öyle ayrı bir kanun kural koyucu olarak görmeyin diyor. İşte burada da Allah-u Teala Araf suresinin 188. ayetinde de Nebimize benzer bir şey söylüyor. قُلْ لَا اَمْلُكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرَّ. De ki benim kendiliğimden kendime bir fayda ya da zarar sağlayacak gücüm yok. Ancak illa maşallah. Ancak Allah-u Teala'nın şey yaptıkları, yarattıkları başka. Yani Allah-u Teala bir şey yaratacak ki ben ona göre yapayım. O zaman her zaman Allah'a kulluk görevi içerisinde olacaksın. Allah'tan yardım isteyeceksin. وَلَوْ كُنْتُ عَلَمُ الْغَيْبَ Gaybı bilseydim لَسْتَكْتَرْتُ مِلَا الْخَيْرِ Yani çok hayırlı şeyler yapmaya gayret gösterirdim. Böyle hep böyle kimsenin göremediği şeyleri gördüğüm için ona göre tedbirler alırdım. Tabii ki gene Cenab-ı Hakk'ın vereceği destekle olacak bu. وَمَا مَسَّنِيَ السُّٰءُ Bana herhangi bir kötülükte dokunmazdı. Çünkü bana gelecek olan bir tehlike önceden görür, tedbirimi alırdım. Peki görevi ne? İn ene illa nezirun ve beşir. Ben sadece uyarıcı ve müjdeciyim. Neyle uyarır müjdeler?
Kur'an'la.
Allah'ın getirdiği Kur'an'la uyarır ve müjdeler o kadar. Ya yani şunları şunları yapmayın, şunları yaparsanız Allah size şu ödülleri verir diye. Kimi uyarır ve müjdeler? Li kavmin yu'minun. İnanan bir toplumu. İnanacaksın ki o uyarıdan fayda sağlayasın. Evet, şimdi burada Resulullah'a Allah-u Teala niye bu sözü söylettiriyor? Çünkü Allah-u Teala Hadid suresinde 22. ayette şöyle diyor. مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْاَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ Yeryüzünde ya da kendi içinizde herhangi bir musibet, yani musibet yani bir yeni bir olay olmaz ki, yani herhangi bir olay olmaz ki yeni demeyelim. İlla fi kitabim min kabl en nebraha onu ayrı bir varlık olarak yaratmadan önce mutlaka bir yere yazarız diyor. Yani Allah-u Teala herhangi bir şey yaratmadan önce yazar. Peki bu ne oluyor? Aynı anda katrilyon, yani sayıyla ifade etmemiz imkansız olan olaylar oluyor. İşte elimi kaldırmam, yaprağın düşmesini de söylüyor Allahü Teala. Bir yaprak düşmez ki bir kitapta kayıtlı olmasın. Yaprağın düşmesi bile önce kayda geçiriyor. Allah'tan izinle düşüyor. Ondan sonra işte yani yeryüzündeki bütün hareketler, şu anda ben konuşurken ağzımdan çıkan sözler, vücudumun hareketleri, bunların hepsi kayda geçiyor. Allahü Teala tarafından şey yapıyor. Bugün bunu anlamak biraz daha kolaylaşıyor. İşte bilgisayarda her hareketiniz orada kayda geçiyor. Oradan bir şeyler anlayabiliyorsunuz ama tabii ki Allahü Teala'nın kayda geçirmesinden farklı. Orada melekler de faaliyet içerisinde oluyor. Peki bu Allah'a kolaydır. Zor bir şey değil. Yani siz böyle şey olur mu dersiniz? Sizin Cenab-ı Hakk'ı benzeteceğiniz hiçbir şey yok ki. Allah size şah damarınızdan da yakın, kılcal damarlarınızdan da yakın, sinir uçlarınızdan da yakın. Allah tüm vücudunuzda hangi hücrenin içerisinde hangi hareketler oluyor, onların hepsini de biliyor. Ve şu anda işte bulunduğumuz yerdeki her şeyi biliyor. Kainattaki her şeyi biliyor, gökleri yeri biliyor. İşte olan her olay yaratılmadan önce mutlaka kayda geçiyor. Ondan sonra peki niye böyle? لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ. Kaybettiğiniz şeye üzülmeyesiniz diye. Çünkü bir olay oldu mu, Allah zaten o kayda geçmiştir. Sen onu değiştiremezsin. Öyleyse üzülme, sen o geriye bakma, hep ileriye bak. Neler yapabileceğini düşün. Allah'a güven ve dayan. Allah'tan yardım iste ve çözüme odaklan. Evet, keyla tese ve la mafatakum ve la tefrahu bima ataakumullah. Allah'ın verdiği şeyle de övünme. Aa bak neler var falan. Bunlar hepsi birer imtihandır. Yani zengin olursunuz. Övünmenize gerek yok. O malı veren Allahü Teala. Ben çalıştım, kazandım. Doğru. Sen çalışmışsındır, kazanmışsındır. Şey değil. Ama çalışıp da kazanamayanlar da var. Gece gündüz çalışıyor ama çalışmasından bir sonuç elde edemiyor. Yani orada Allahü Teala senin önünü açmazsa sen yapabileceğin hiçbir şey yoktur. Evet.
Vallahu
la yuhibbu kulle muhtalin fahur. Kendisini bir şey yapıp da böyle hava atan, övünen hiç kimseyi sevmez Allahü Teala. Nedir? Ne yapacak biz? Biz hiçbir şey saymayacağız. Her elimizden gelen bütün çalışmaları yaptıktan sonra ya Rabbi hayırlı bir şekilde bunu neticelendir diye Cenab-ı Hak'tan hayırlı bir çözüm isteyeceğiz. Ama o çözüm bize görünürde şerli gibi gözükebilir ama o şerli olanın içinde de çok hayırlar olabilir. Dolayısıyla bizim şeyde devamlı hazır olmamız lazım ama bak burada ezelden yazılma diye bir yalan uydurulur biliyorsunuz. İnsanoğlu ezeli bir varlık değildir. Ve ana rahminde döllenme oluncaya kadar da hiçbirimizle ilgili herhangi bir bilgi yoktur. Bunu da Allah-u Teala işte şeyde de birçok ayete bildirdiği gibi Ali İmran suresinin 6. ayetinde de bize çok net bir şekilde bildiriyor. Bakayım 6 mı 5 mi? Evet 6. ayetmiş. Yani analarınızın rahminde size özel şekilleri belirlemiştir Allahü Teala diyor. İnsan suresinin baş tarafında da döllenme oluncaya kadar insanla ilgili herhangi bir bilgi olmadığını söylüyor. Her etalen insan hayni mine derle mi kun şey emmet kura. Öyleyse bunlar ezelden olan şeyler değil. Herhangi bir şey yaratmadan önce Allah kayda geçiriyor. Yaratmadan önce peki bu hemen böyle saniyeler, saliseler öncesi de olabilir. Ama yıllar önce de olabilir. Allahü Teala söz vermiştir. Falanca tarihte şu olacak. Tamam. Mesela çok iyi biliyoruz. Allahü Teala 30. surede yani Rum suresinde Müslümanlara bir zafer sözü veriyor. İşte orada Rumlar Perslere yani İranlara yeniliyor. Bunun haber her tarafta yayılıyor. O dönemin en büyük iki devleti. Bu haber gelince Allahü Teala şöyle bir ayet indiriyor. Diyor ki Elif Lam Mim Rum suresi Kur'an-ı Kerim 30. sure. Bak surenin adı da Rum. Roma yani. Roma ile ilgili. Mesela Anadolu Rumeli bir sahile Türkçe'de kullanırız. Evet.
Arzurum vardır hocam.
Arzurum, Erzurum'un adı Arzurum'dur, doğru. Evet. Elif, lam, mim, gulibetir Rum. Rumlar, yani Romalılar mağlup oldular. Bu Mekke'de inen ayet, yani sure. Fi ednel ard ve hum min ba'di galebihim seyalibun. Bu yerin en alçak bölgesinde, yani bugünkü Ölü Deniz'in bulunduğu evet. bölgede. Ve hum min ba'di galebihim seyalibun. Bunlar mağlup olduktan sonra galip geleceklerdir diyor. Bak. Nasıl galip geleceklerdir? Bu olacak olan bir olay. Nasıl galip gelecektir? Ne kadar süre içerisinde? Fî bıd'i senîn 3 ile 9 yıl arasında. Tarih de veriyor. Rumlar galip gelecek. Nasıl oluyor bu? Şimdi Allah-u Teala şey yapıyor, diyor ki yani lillahil emru min kabul ve min ba'de. Emir Allah'ın. O zaman galip gelecektin dedim mi galip gelir. Allah'ın dediğinden başkası olmaz. Persler mağlup olacak dedim mi mağlup olur. Hiç şey yok. Yani Allah bunu önceden bildiriyor. Peki ve yevme yedin yefrahul mu'minun. O günde müminler sevineceklerdir. O gün hangi gündü? Bedir Savaşı'nın olduğu gündü. Peki zaten evet. Neyle sevinecekler? Bir nasrillah, Allah'ın onlara yapacağı yardımla sevinecekler. Yansuru men yaşa, Allah-u Teala yani tercih ettiği kişiye yardım eder. İşte bu şeyde Rumlara da yardım edecek demek ki, müminler de yardım edecek. Evvel azizur rahim, o çok güçlü ve çok büyük ikram sahibidir. Vaadallah, bu Allah'ın size sözüdür. Allah söz verip yapamayacak kişi değil ki. Allah bir şey istediği zaman oraya ol der, o iş oluşur. Hiçbir şey yok. Peki şimdi ne diyor Allah-u Teala? La yuhlifullahu va'dehu. Allah verdiği söze muhalefet etmez. Önceden yaratmamış, şey yapmamış, sadece söz vermiş. Velakin ekseren nasi la ya'lemun. Ama insanların çoğusu bunu bilmezler. Şimdi burada bakın, İşte Romalılarla Perslilerin, Romalılar galip geldiği zaman, galip geldiği gün Allah müminlere yardım edecek. Biliyoruz şeyde de İsra suresinde de Allah-u Teala müminleri 78. ayette Mekkeliler müminleri orada yaşaması hale getiriyorlar. Medine'ye göç etmek zorunda bırakıyorlar. Şöyle diyorlar. Ve inkâdû yestefizzûneke minel ard.
76. ayet.
Evet. 78 mi dedin?
76.
Ha, 76. ayet, evet. Tamam. Ve inkâdû yestefizzûneke minel ard. Neredeyse seni bu topraklardan yani sürüp çıkaracak gibi oldular. Liyuhricûke minhâ. Buradan çıkarmak için sıkıştırıyorlar. Böyle rahatsız ediyorlar sürekli. Yuhricekene minha ve iden la yelbetune hilafeke illa qalila. Bunlar sizi buradan çıkarırlarsa bunlar burada fazla kalamazlar senin arkandan. Yani seni çıkaracaklar, sana inananları çıkaracaklar, müminleri. Mekke'den çıktı. Mekke'den çıkardılar. Resulullah da Medine'ye hicret etti. Hicretten 1,5 yıl sonra. Şimdi bakın, Mekke'deyken inen ayetlerde 1,5 yıl sonra Bedir Savaşı oluyor. Mekke'de inen ayetlerde ne dedi Allah? Perslerle Romalılar karşılaşacağı gün Allah müminlere zafer verecek. Yine Mekke'de inen bu ayete de Mekkeliler burada fazla kalamazlar diyor. Seni buradan çıkaracaklar. Mekke'de fazla kalamazlar. Allah bir zafer verecek de diyor. O zaman Mekkelilerin odaklandığı şey ne olur? Bu ayetlerden haberleri var. Evet. Neye odaklanırlar?
Zafere odaklanırlar.
Yani şeyle Romalılarla Persler arasında olacak savaşa odaklanırlar. Tabii
orada Rumların galip gelmesine odaklanırlar.
Galip geleceği kesin. O savaşa odaklanırlar. Şimdi galip geleceğini öğrendiler. Zaten Kur'an doğru olduğunda hiçbirisinin evet. şüphesi yok. Şimdi biliyorsunuz Mekkeliler her sene 2 tane kervan çıkarıyorlardı. Birisi Yemen'e, birisi bugünkü Suriye tarafına. Ebu Süfyan başkanlığında kervan onlar için hayati önem taşıyor. Çünkü çok büyük ticari faaliyet oluyor. Oraya kervan gitmiş. Ebu Sufyan da bu olayı biliyor. Duyuyor ki Ebu Sufyan, Perslerle Romalılar karşılaşacak. Perslerle Romalıların karşılaşması Ebu Sufyan'ı fazla ilgilendirmez. Ne ilgilendirir? O gün galip belli. Romalılar galip gelecek ama asıl onu ilgilendiren
kervan.
O gün Allah Müslümanlara yardım edecek. O zaman Mekkeliler için en önemli husus Mekke'nin fethi değil. Kervanın elden gitmesi. Kervan gitti mi her şey gitti çünkü. O zaman Ebu Süfyan kervanı Müslümanlara kaptırmamak için hemen yola çıkıyor ve alışılmadık noktalardan kervanı geçiriyor. Mekkeliler bunu duyunca eyvah kervan gitti diye hemen ordu çıkarıyorlar. Müslümanlar bu olayı duyunca ha kervanı Allah bize verecek diyor. Yola çıkıyorlar. Bunlar hep Enfal suresinde Allah-u Teala tarafından anlatılıyor ilgili ayetlerde. Yani bizim Bedir Savaşı ve Kader yazısını sitemizden okuyanlar bunların bütün ayrıntılarını da görebilirler. Bu ya da Nasr suresinin başına gelenler diye bir yazı var. Onu okursanız gene görürsünüz. Şimdi oradan bakın niye böyle yapıyorlar? Önceden belli. Niye? Allah söz vermiş. Allah söz verdiyse yapar. İşte bunu kadercilikle karıştıranlar oluyor maalesef. Şimdi Müslümanlar şey için geliyorlar. Kervan için. Mekkeliler kervan için geliyorlar. Kervanı korumak için. Ebu Süfyan kervanı kurtarmak için yola çıkıyor. Ama öyle bir yerde karşı karşıya geliyorlar ki kervan alt tarafta, üst tarafta Müslümanlar hiç beklemediği bir anda Mekke ordusu, Mekkeliler de hiç beklemedikleri bir anda karşılarında Müslümanların ordusunu görüyorlar. Orada savaşılıyor. Müslümanlar çok ciddi yanlışlar yapıyorlar ama Allah daha önce
söz
verdiği için zafer veriyor. Zafer veriyor. Müslümanlar zafer kazanıyor ama imtihanı kaybediyorlar. Allah-u Teala Enfal suresinin 67. ayetinde bunu bildiriyor. Yani bütün bunları şunun için anlatıyorum. Allah-u Teala önceden birçok şeyleri belirler. Yaratır. Çünkü onun yaratma istediği zaman ol demesi yeter. Her şeyi de kayda geçiyor. Öyle bizim gibi değil. Güçsüz değil. Her şeye gücü yeten. Ol dediği zaman hemen oluşumu başlatan ve bütün varlıkları bizi de yaratan, her şeye gücü yeten tek varlık olan Allah-u Teala. İşte bütün buralarda şunu unutmamak gerekiyor. Yani Cenab-ı Hakk'ın yaratacak olmuş olması bizim bugünkü kader inancıyla ilgili değil. Ondan dolayı Allah-u Teala diyor ki emir Allah'ın elindedir ondan öncesi. Ben emrettim mi olur bitti. Ben önceden kararlaştırdım bu olacak ezelden yazdım demiyor hiçbir yerde. Hiçbir yerde demiyor. Evet yazıya geçiyor ama yaratılmadan önce geçiyor. Şimdi devam edelim. Diyor ki وَلَوْ كُنْتَ عَلَمُ الْغَيْبَ Resulullah emrediyor. De ki ben gaybı bilseydim لَسْتَكْتَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ O zaman çok miktarda hayır yapardım. Ya da çok fazla hayırlı şeyler elde ederdim. Malım olurdu, mülküm olurdu, şey olurdu. Yani şeyler gelen tehlikeleri görür ona göre karşı tedbirleri alırdım. Ve مَا مَسَّنِيَ su bana bir kötülük de dokunmazdı. اِنْ اَنَا اِلَّا نَذ۪يرٌ وَبَش۪يرٌ Ben sadece uyarıcı ve müjdeciyim. Yani Muhammed Aleyhisselam'ın tek görevi uyarma ve müjdeleme görevidir. Kimi? لِقَوْمِنْ يُؤْمِنُونَ İnananlar toplumunu. Şimdi bu böyle ama şimdi biliyorsunuz yeryüzünde Allah'ın varlığına ve birliğine inanmayan yoktur. Her insan Allah'ın yarattığı, herkesin ihtiyaç duyduğu her şeyi de Allah'ın yarattığı konusunda da kimsenin şüphesi yok. Fakat insanlar bu dünyaya imtihan için geldiğinden Allah'ın sisteminin yanına kendi kafalarına göre bir sistem kurarlar. Ve bir takım kutsal kişiler oluştururlar. Çünkü hiç kimse dinsiz olamıyor. Ama dini kendilerine uydurmak istedikleri zaman, dini bir sömürü aracı olarak kullanmak istedikleri zaman bu defa birçok kavramı istismar ediyorlar. Onların en başta gelenlerden birisi de gayb kavramıdır. Evet. Biliyorsunuz Arap dili açısından gayb, Türkçe'de de aynı anlamda kullanılıyor. İşte kaybolması, yani güneşin ufukta gözükmez hale gelmesine güneşin gayb olması deniyor. Türkçe'de de güneş kaybolmuş, yani batmış manasına. İşte ay kaybolmuş, ay batmış. Yani var olan şeyin gözle görülemez hale gelmiş olması ya da bilgi meselesi. Mesela benim cebime siz bir şey koymuş olabilirsiniz ama ben bilmiyorumdur. Size göre gayip değildir ama bana göre gayiptir. Yani bilmediğimiz şeyler içinde var olup da bizim göremeyeceğimiz, dokunamayacağımız, anlayamayacağımız şekilde olan her şey de bizim için gayiptir. Peki Allah için böyle bir şey söz konusu olur mu?
Olmaz tabii ki.
Yani çünkü hepsini yaratan o. Hepsinin her an, yani bir yaprak bile onun emri olmadan yere düşmüyor, kayda geçmeden düşmüyor. O zaman Allahü Teala bütün gaybı bilir. Gayb bilgisi şeyi söz konusu değil. Ama kendi kafalarına göre din oluşturmak isteyenler ne yapıyorlar? Kendilerine gaybı bildiğin zaman birçok hayırlar elde ederim. Önceden tedbirler alırım falan. Herkesin arzu ettiği bir şey. Evet. İşte acaba ben yarın ahirette cennete mi diyeceğim, cehenneme mi? Ben seni garanti altına alırım diyecek bir üçkağıtçı çıkması lazım. Şimdi sen bu konuda biraz şey yapabilirsen çok iyi olur.
Evet, şimdi bu hocamın da söylediği gibi gayb meselesi bizde de maalesef olan bir şey ama daha öncesinde Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri kitabında da yine bu konuda bir takım yetki sahibi olduğuna inanılan kişiler oluşturulmuş ya da makamlar oluşturulmuş.
Aslında değil yani. Öteden beri dini çıkarlarını alet etmek isteyenler hiçbir zaman Allah'ın doğru dinini şey yapmazlar. Bugün Katolik Kilisesi'ne gidin, Yahudilere gidin, hiç istemedikleri tek şey nedir? Tevrat ve İncil'e uymaktır, değil mi?
Tabii.
Asla istemez.
Allah'ın kitabına uymak.
Aynen. Allah'ın kitabını ne olacak? Peki hepsi de kendini dindar kabul eder.
Şüphesiz.
Dini kendilerine uydurmak için olmadık şeyler uydururlar. İşte o da kendilerini ilahlaştırma hareketidir, evet.
Bu tabii her konuda yapılan bir faaliyet ve hocamın dediği gibi bütün kitapların mensupları ya da kendisini dindar kabul eden toplulukların hepsinde yaygın olan bir faaliyet ve bunlar içerisinde kullanılan argümanlardan bir tanesi de gayb. Yani gayb konusunda da insanlar Allah'ın söylediklerini, Allah'ın bu konuda verdiği bilgileri bir kenara bırakıp hocamın dediği gibi dini kendilerine uydurmak suretiyle bu konuda içini kendileri doldurmuşlar. Bunlardan bir tanesi yani örnek babında tabii Katolik Kilisesi olduğunu söyleyebiliriz. Mesela onlar episkoposluk dedikleri bir makam oluşturuyorlar ve bunun için ruhbanlık sırrının en yüksek derecesini bu episkoposluk makamına verdiklerini söylüyorlar. Şöyle diyorlar, Hristiyanlığın ilk zamanlarından beri kilise yetkililerin değişik görevleri arasında Hristiyan geleneğinin tanıklığına göre en yüksek yetki episkoposluk denilen özel bir mevkide bulunan havarilerin attığı tohumların filizlerini başlangıçtan beri aynı çizgide sürdürerek iletme görevine haiz kişilere aittir bu episkoposluk yetkisi. Şimdi bu kişiler, bu aşamaya gelen kişi seçkin ve açık bir şekilde efendi, çoban ve rahip olan Mesih'in yerini alır ve onun görevini üstlenmiş olur. Kendilerine verilmiş kutsal ruh sayesinde episkoposlar manevi krallık ya da çobanlık ve peygamberlik yetkilerine sahip olurlar. Yani kendileri de Allah'tan bir takım bilgileri, gaybi bilgileri alıyorlar. Buna göre insanlara muamele ediyorlar. Yine bunun dışında...
Bunlar İsa Aleyhisselam'ı baştan zaten nebi olmaktan çıkarıp ilah haline getirirler, değil mi?
Aynen öyle.
İsa'nın temsilcisi demek biz burada ilahız demektir. Allah gaybi biliyorsa bunlar da bilmek zorundalar. Önce bunlar mesela şeyde... Yani bu Yahudiler de Hristiyanlar da gayet iyi biliyorlar ki İsa Allah'ın elçisidir, gayet iyi biliyorlar. Allah'ın kuludur, gayet iyi biliyorlar. Ama İsa'yı tanrılaştırmak aslında onlar umurunda değil. Ama kendilerini tanrılaştırmak için İsa'nın tanrılaşması lazım.
Aynen öyle. Dolayısıyla İsa Aleyhisselam'ı o makama yükselttikten sonra, ilahlaştırdıktan sonra bu sefer işte episkoposluk, papazlık, ruhbanlık gibi bir takım şeyler, makamlar oluşturup kendileri de aynı yere onun temsilcisi o sıfatıyla yerleştiriyorlar. Mesela ruhbanlık sırrının etkileri de şöyle. Kutsal ruh özel bir lütfuyla ruhbanlık sırrını alan kişiye, bakın ruhbanlık sırrı diye bir sır var. Bu herkesin bilemeyeceği, sadece bu makamlara gelen kişilerin bildiği şeyler. Sırrını alan kişinin İsa'nın kilisesinde hizmet etmesi için Mesih İsa'ya daha çok benzemesini sağlar. Ruhbanlık sırrını alan kişi kilisenin başı Mesih'in temsilcisi olarak onun çobanlık, peygamberlik, rahiplik özelliklerini iştirak etmiş olur. Yine kutsal ruhun bu sırra özgü olan özel lütfu ruhbanlık sırrını alan kişiyi rahip, öğretmen ve çoban olarak tam Mesih İsa'ya benzetir. Yani bir kere İsa Aleyhisselam önce ilahlık özelliklerine sahip, arkasından gelen işte bu kendisine episkopos, papaz vesaire ya da işte kutsal ruhun lütfu verildiği söylenen kişiler de tam olarak İsa Aleyhisselam'ın yetkilerini kullanan, ona benzeyen, onun makamına oturmuş kişiler olarak kendilerini de ilahlaştırmış oluyorlar. Dolayısıyla bu geleceğin bilgisiyle, gayb bilgisiyle ilgili bilgiye sahip olduklarını gösteren iddialar arasında. Tabii sadece kilise değil, yani Hristiyanlar değil, az evvel de söylediğimiz gibi dinin olduğu her yerde bu tarz iddialar var. Bunların içerisinde kendilerini Müslüman cemaatler, tarikatlar olarak tanımlayan topluluklar da var. Mesela Said Nursi'ye şöyle bir soru soruluyor. Abdülkadir Geylani gibi büyük veliler bazı zamanlarda geçmişi ve geleceği bugün gibi görüp bildikleri halde neden geçmişle ilgili olanları açıkça söylüyorlar da gelecekten üstü kapalı simgeler ve gizli işaretlerle söz ediyorlar diye bir soru soruyor Said Nursi ve cevaplıyor da. Şimdi gördüğünüz gibi bir kere Abdülkadir Geylani'nin zaten geçmiş ve gelecekle ilgili bir takım bilgilere sahip olduğunu zaten baştan kabul etmiş oluyor. Ama bunu niye işte bir takım simgelerle, gizli işaretlerle söylüyorlar? Hani geçmişle ilgili olanları açık açık söylüyorlar da gelecekle ilgili olanları niye üstü kapalı söylüyorlar? O da şöyle cevap veriyor. Gaybı Allah'tan başkası bilmez ayetiyle o bütün gaybı bilir, gaybını kimseye açıklamaz ancak dilediği elçi bunun dışındadır ayetinin koyduğu kutsal yasağa karşı kulluğa yakışır bir güzel edep takınmak için açıklama yapmayıp işaretle söyleme yoluna girmişler. İşaret ve simgeler kullanmışlardır ki gayb ile ilgili bu bilginin kendilerinin tercihi ve niyetiyle değil Allah'ın öğretmesiyle olduğu anlaşılsın. Şimdi bir kere yani o kadar acayip bir ifade ki gaybı Allah'tan başkası bilmez ifadesini kutsal yasak olarak değerlendiriyorlar. Yani bu bir ilke değil, bir yasak. Allah'tan başkası bilmezden nasıl bir yasak çıkıyor? Yani sen gaybı bilirsin ama sakın kimseye söyleme demiş yani, gibi.
O noktaya getiriyorlar.
Demiş gibi. Yani, şey. Yani, halbuki yasak, ayet öyle değil yani. Buradan
bilmez
diyor. O sonuç nasıl çıkıyor? Yine evet. O bütün gaybı bilir. Gaybını kimseye açıklamaz. Allah'ın dilediği elçi bunun dışındadır ifadesini yine kutsal yasak olarak değerlendiriyorlar. Yani kutsal yasak demesinin bir sebebi var. Yani biz bunu biliyoruz ama Allah bize yasakladığı için açıklamıyoruz demiş oluyorlar. Bir kere buradan büyük bir çarpıtmanın içerisine girmiş
ne
oluyorlar.
Ne olmuş oluyor? Bak Allah'tan başkası bilmez. Ben de biliyorum dediğin
tabii,
zaman sen ne oluyorsun?
Yani kendisini ilahlaştırmış
kendisini
oluyor.
Kendisini ilah oluyor.
Aynı Katolik Kilisesi'nin yaptığının
hiç
aynısını
yok.
Yapmış oluyorlar.
Said Nursi, batıl aynı batıldır. Hiç değişen
evet,
bir şey yok.
Aynen öyle. Said Nursi elçilere vahyin nasıl geldiğini bildiren yukarıdaki ayeti velilerin gaybı öğrenebileceklerine delil getiriyor. Dolayısıyla bu gerçekten ayetle taban tabana zıt bir
iddia. Sadece o değil ki bütün tarikatlar aynı.
Evet. Evet. Yine Said Nursi şöyle diyor. Abdülkadir Geylani gibi büyük veliler bazı zamanlarda geçmişi ve geleceği bugün gibi görüp bildikleri halde ifadesini kullanmıştı. Yine Allah'tan başkasının gaybı bilemeyeceği konusunu kutsi yasak diye nitelemiş olduğunu biz az evvel gördük. Dolayısıyla bütün bunlar gayb bilgisini bir takım velilerin, evliyanın ve tabii ki kendilerinin Allah'ın verdiği bir yetkiyle bildiklerini ama bunu açıklama noktasında kendilerinin bazı yasaklarla yasaklandığını söylemiş oluyorlar. Ki bu Kur'an'a ve ayetlere taban tabana zıt bir durum. Buyurun
evet.
Hocam. Yani bu iddia aslında her yerde var.
Yok
maalesef.
Yani şimdi tarikatlar da öyle. Bu tarikatlarla ilk mücadeleye başladığımız zaman şeyi okumuştum. Bu En'am suresinin 50. ayetini
evet.
Okumuştum.
Evet.
Ve o zaman daha sonra tevbekar oldu. İşte Esat Coşan onların bir de dergileri vardı. O dergide bana cevap yazdı. Ama sonradan kendisini düzeltti. Ondan dolayı gerçekten ben son derece mutlu oldum. Allah rahmet eylesin diyorum. Çünkü şey artık bu yanlışları tamamen anlamıştı. Şu Allah emrediyor. İşte kulle ekullekum indi hazainullah. Ben size Allah'ın hazineleri yanımdadır demiyorum. Ve le alemul gayb. Ben gaybı da bilmem. Ve le ekullekum inni melek. Ben bir melek olduğumu da söylemiyorum. İnettebi ulema yuha ileyhi. Ben sadece ki bana gelen vahiylere uyarım. İşte bu ayeti okudum. Çünkü işte Mehmet Said Kutku için işte gelene istemeden istediğini verir. Söylemeden ne söyleyeceğini bilir. Kalplere hakim, kalpleri Allah kitaplarına yazmışlar bunları. Ben orada bütün bunları anlattım. İşte Allah yardım etmiş. O gün de Esat Çoşan bütün üst düzey tarikat mensuplarıyla beraber gelmiş, beni baştan sona kadar dinlemişler. İşte bana ne demek bilmez şeyhler, evliya gaybı bilmezmiş. Bana şey hücum ediyor. Bu benim sözüm mü? Allah'ın sözü. Ne demek bilmez? Adeta okurlar. İşte böyle uzun uzun bir cevap yazdı. Sonra yıllarca, epeyce bir zaman devam etti bu. Şimdi bugün de dikkat ediyorsanız dindarlık konusunda kimsenin sıkıntısı yok. Gidin Hindistan'a, müthiş bir dindarlık vardır. Gidin işte şeylere, daha ileriye doğru Çin taraflarına gidin. Efendim Tibet'e gidin. Ne bileyim yani şeylere, Japonya'ya nereye giderseniz gidin. İnsanlarda müthiş bir dindarlık vardır. Ama bütün mesele şu. O dindarlığı kendilerine uydurmak söz konusudur. Ha onların içerisinde bilmeyen insanlar var. Ama burada asıl bilip de onu saptıran ve dini kullanarak insanları sömüren kişiler, asıl büyük suçlular onlar. İşte burada bu işlere başladığınız zaman mesela ne diyorlar? Bak buradan ben şu şeyi okuyayım. Sen de bugünkü tepkilere göre bir değerlendirme yap. Mesela bakın benim çok dikkatimi çeken Nebi kıssaları içerisinde Hud aleyhisselam var. Bak burada ne diyor Allah-u Teala? Araf suresinin 65. ayetinde ve ilâ adin ahâhum hûdâ. Ad kavmine kardeşleri Hud'u elçi gönderdik. Ondan sonra ne dedi? Ey kavmim Allah'a kulluk edin. Onun dışında bir ilahınız yoktur. Yanlışlardan sakınmayacak mısınız? Onlardan önde gelen kafirler, yani o dinden menfaat sağlayanlar, o yeni sistemden menfaat sağlayanlar, kafir ne demek? Ayetleri görmek istemiyor. İşte mesela ayet okuyorum, sen de bil, biz ayet okuyoruz, sen ne dersen de diyor. Evet. Kardeşim bu benim sözüm mü? Bize kalkıp dönüşümceye kadar hiç kimse bilmedi de siz mi bildiniz? Yahu kardeşim, yani bu Kur'an-ı Kerim şimdi inmedi ki. Hepinizin elinde var, açın okuyun. Ve sadece Kur'an mı? Kur'an. Onun için bakın, şuradan mesela şimdi bu Hud aleyhisselamla ilgili ayetleri okuyayım. Siz bugünkü insanların karşısına Hud aleyhisselam çıksa nasıl cevap verir? Onu takip edin. Ki Hud aleyhisselam Nuh aleyhisselamın gemisine binen insanların, işte bu işte Sümerler falan, işte o bölge, yani Akat, Ehuat diye şey, o Akatlar, Sümerler, o bölgedeki, yani Hud aleyhisselamın muhatapları Nuh aleyhisselamın gemisine bilenlerin soyundan gelenler, hepsinin de şeyleri, ataları Allah-u Teala tarafından mümin olarak kabul edilmiş olan kişilerdir. Yani Nuh aleyhisselamın eşi hariç, ama Nuh aleyhisselamın kendisi ve çocukları da mümin insanlardı. Şimdi okuyorum, evet. Diyorlar ki o kafirlerden önüne gelen inna lenerake fi sefahe diyorlar. Biz seni gerçekten böyle şey görüyoruz, sefih görüyoruz. Yani ne diyorduk sefihin Türkçe karşılığı? Akılsız. Tamam. Akıl yoksunu, akılsız bir şey görüyoruz. Ne demekmiş sadece Allah'a kul olun? Şimdi bize şey yapan Allah'a kul olun demek yani Allah'ın kitabını uyun demektir. Bugün ne yapılıyor? Sadece Kur'an mı? En büyük tepki o değil mi bugün? Ondan sonra ve inna lene zunnuke minel kazim, sizi kesinlikle yalan söylüyor olarak biliyoruz. Aynı şey bize yapılmıyor mu tepkiler? Gale ya kavmi leyse bi sefa. Ey kavim, bende bir akılsızlık söz konusu değil. Velakin rasulü min rabbil alemin. Ben alemlerin Rabbinin elçisiyim. Ubelliğukum risalati rabbi. Rabbimin gönderdiği mesajları size tebliğ ediyorum. Biz de insanlara Allah'ın ayetlerini duyurmaya çalışıyoruz. Ve ene lekum nasihun emin. Ben size güvenilir bir nasihatçıyım. Yani sizin iyiliğinizi istiyorum. Eve acibtum en ca'akum zikrun min rabbikum ala raculin minkum liyundirakum. Yani sizden bir adama, bir adam üzerinden sizi uyarsın diye Rabbinizin zikri, yani Allah'ın kitabının gelmiş olmasına mı şaşırdınız? Allah'ın kitabını ben size anlatıyorum, tebliğ ediyorum. Ve zikru izce aleykum kuleşim, yeni izleyenler diyecek ki nereden çıktı yani, Hud aleyhisselam'da da mı kitap var? Tabi maalesef bugün öyle bir din var ki işte şey yapalım, hemen baksınlar. Gerçi mealler çok yanlıştır da bizim mealden bakarlarsa görürler. Ali İmran suresi 81. ayeti okusunlar yeter. Çok sayıda ayetten her nebiye Allah kitap indirmiştir ve aynı zamanda hikmet indirmiştir. Ondan sonra diyor ki وَذْكُرُوا اِذْجِ عَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوْ. Bakın Allah sizi Nuh kavminden sonra bu toprakların sahibi yaptı. Onların yerine sizi yerleştirdi. Bak Nuh kavmi daha ne yani? Bir gemiyle gelmiş olan insanlar yani. Ondan sonra وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَصَّةِ. Ve yaratılış bakımından da size daha böyle bir genişlik nasip etti. Daha bir güzel bir yaratılış verdi. Ondan sonra evet. فَذْكُرُ عَلَى اللّٰهِ. Allah-u Teala'nın nimetlerini aklınızdan çıkarmayın. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Belki hedefinize ulaşabilirsiniz. Bakın şimdi itiraza bakın. قَالُوا اَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللّٰهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدَ آبَاؤُنَا.
Bütün sıkıntıları bu yani.
Bütün nebilere gelen şey bu. Ne yani? Sen bize geldin ki sadece Allah'a kul olalım, öyle mi? Sadece Kur'an, öyle mi? Sadece Kur'an. O zaman da Allah'ın kitabı diyor ya işte Hud aleyhisselam. Sadece Allah'ın kitabı, he? Yani babalarımızın kulluk ettikleri şeyi bırakacağız. Yani bütün mezhepleri bırakacağız, öyle mi? He. Öyle demiyorlar mı? Bu kadar kitaplar şey yap, bu kadar ulemanın faaliyetlerini sıfır say. Sadece Kur'an. İşte bak Hud aleyhisselama söylenenler bizim aramızda fark var mı? Hiç fark yok.
Biz atalarımızdan gördüğümüzü uyarız.
İşte bu gayıptır, şudur, budur. Bunlar hep öyle. İşte efendim, bak Allah'ın Resulü ben bilmem diyor gaybı. Allah'ın Resulü işte sürekli tekrar ediyoruz. Münafıkun suresinde Allah bildiriyor. Münafıklara hayran kalıyor. Kalplerini bilsek olur mu? Ama bu adamlar milletin kalbini okuyor, içerisini okuyor. Her şeyini, geleceğini biliyor. Geçmişi neyse geçmişini biliyor. Şunu bunu. Bu ne ya? Evet. Bak Allah'tan başkası gayb bilmez diyor. Peki sen Allah mısın ki sen de biliyorsun? Maalesef öyle ya. Allah'ın yerine oynuyorlar. Ondan sonra bak diyor ki sadece Allah'a mı kul olacağız? فَاَتِنَا بِمَا تَعَيْدُنَا اِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِ. O zaman haklıysan bizi korkuttuğun şeyi başımıza getir bakalım. Bu Allah'ın nebisi ya. Ne diyor? قَالَ قَدْ بَقَى عَلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ لِسْمْ وَغَضَبْ. Rabbinizden sizin üzerinize bir pislik ve öfke şey yapmıştır. Artık yani öfkeyi hak ettiniz. Allah'ın size ceza vermesini hak ettiniz. اَتُجَادِلُونَنِ فِي اَسْمَاءٍ سَمَّيْتُمَا اَنْتُمْ وَاَبَاكُمْ. Sizin ve babalarınızın adlandırdığı şeyler konusunda mı biz şey yapıyoruz? Falan tarikat, falan cemaat, falan mezhep, falan şey. Kardeşim bunlar ne? Resulullah hangi mezheptendi?
Evet. Yani onları siz öyle söylüyorsunuz. Allah'ın böyle bir şey yok.
Var mı herhangi bir ayette? Ayetlerde Allah-u Teala Kur'an'ı açıklama yetkisini Muhammed Aleyhisselam'a bile vermiyor. Siz tutuyorsunuz, herkese veriyorsunuz. Allah Kur'an'ı açıklamaya kalkanlara ne diyor? Kendini ilah yapmış oluyorlar, değil mi? Hud suresinin en başında. Ama geç o ayetlerin anlamını da bozarak anlaşılmaz hale getirmişler.
Allah'tan başkasına kulluk etmek olarak nitelendiriyor Rabbimiz bunu. Evet.
Ondan sonra فَانْتَظِرُوا اِنَّ مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ Hadi bakalım. Bekleyin. Ben de bekliyorum diyor. Allah-u Teala da bunların cezalarını veriyor. Şimdi mesela bugün Araf suresinin en başında Allah ne diyor? اِتَّبِعُوا مَا اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ Araf 3. ayette. Rabbinizden size indirilen neyse ona uyun. Derken Muhammed Aleyhisselam da dahil buna tabi. وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ اَوْلِيَا Onun dışında bir takım evliyaya uymayın. Falan zat çok büyük zat. İşte siz Bediüzzaman Hazretlerini böyle mi zannediyorsunuz? İşte Abdülkadir Geylani kardeşim bakın. Biz o insanlar mesela Abdülkadir Geylani gerçekten nasıldır, nasıl değildir onu Allah'tan başkası bilmez ama bugün insanlara tanıtılan şekli İslam'la uzaktan yakın alakası yok. Mesela İsa Aleyhisselam'ı eğer biz Kur'an-ı Kerim'den öğrenmeseydik ona da sapığın teki derdik.
Tabii, tabii.
Ama Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala'nın çok değer verdiği bir nebi olduğunu öğrendiğimiz için iftiraya uğramıştır. Birçok büyük insanlar iftiraya uğramışlardır. Biz ona bakmıyoruz. Bugünkü anlatılan şekliyle. Onun için onu bunu boş verin. Eğer gerçekten doğru dini yaşamak istiyorsanız Allah'ın kitabına uyun. Ha bu tepkiler ne olacak? Tabii ki bu tepkiler de baş üstüne. Buyurun istediğiniz tepkiyi gösterin. Ne yaparsanız yapın. Bizim için esas olan Allah'ın rızasıdır. Diğerleri değil. Bak şimdi Nuh Aleyhisselam'dan bahsediyoruz, Hud Aleyhisselam'dan bahsediyoruz. Onların çağında yaşayan o kibirli insanların hangisinin adını bilen var? Ya da Muhammed Aleyhisselam'a o kadar problem çıkaran kişilerden hangisinin hangisinin saygıyla anan var bugün yeryüzünde?
Hiçbir.
O kadar, önemli olan Allah'ın vereceği şeydir. Allah-u Teala cümlemizi rızasından ayırmasın. Evet şimdi tekrar şu ayeti okuyayım ve böylece dersimizi bitirmiş olalım. Diyor ki Cenab-ı Hak kul ya Muhammed insanlara şöyle de la emlikü nefsi nef'an ve la darra benim kendime bir fayda ya da zarar vermeye gücüm yetmez. İlla maşallah ama Allah bir şey yaratırsa yani fayda vermemin önünü açar ya da zararın önünü açarsa o başka. Şartları Allah yaratacak ki ben de o neticeyi elde edeyim. وَلَوْ كُنْتُ عَلَمُ الْغَيْبِ Eğer ben gaybı bilseydim لَسْتَكْفَرْتُ مِلَحْهِ Elbette ki daha çok böyle kendime faydalı şeyler yapardım. Niye? Çünkü görürdüm tehlikeleri, ona göre tedbir alırdım, ona göre bir şeyler yapardım. Şimdi elbette ki çok daha hayırlı şeyler yapardım ifadesi kader anlayışına ters değil mi?
Evet hocam, tabii ki.
Önceden belli değiştiremezsin. Tövbe estağfurullah. Ne iştir ya? وَمَا مَسَّنِيَ السُّٰهُ Bana hiçbir kötülükte dokunmazdı. Çünkü ne olacağını bilir, ona göre tedbir alırdım. Tabii o da Allah yaratırsa şartları o zaman olur. اِنْ اَنَا اِلَّا نَذ۪يرٌ وَبَش۪يرٌ Ben sadece uyarıcı ve müjdeciyim. Uyarma müjdeci, aynen Hud Aleyhisselam'ın dediği gibi ben اُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي Rabbimin mesajlarını size tebliğ ediyorum. Uyarma ve müjderim o mesajların içinde. Evet. Onun için bizim de bugün görevimiz Allah'ın kitabını insanlığa anlatmaktan ibaret olması gerekiyor. Onun için hep böyle ilgili ayetlerle birlikte şey yaptık. Peki kimi uyarabilirsin? لِكَوْمِنْ يُؤْمِنْ İnananlar topluluğunu. Öbürlerine ne söylersen söyle. Bir taraftan çıkar, bir taraf girer, bir taraftan. Hepsi de kendini dindar kabul eder. Çok dindar sayarlar. Sen dindar saymen önemli değil ki. Allah seni dindar sayıyor mu? Allah-u Teala cümlemizi kendine tam teslim olan şirkten tamamen uzak bir hayat yaşayan ve tam teslim olarak canını veren kullarından eylesin. Allah-u Teala yardımcımız olsun. Bu arada izleyicilerime de şunu söyleyeyim. Yanımda birisi yok, işte ne yapayım, yalnız kaldım falan filan asla demeyin. Eğer yalnız kalmıyorsanız, insanlar sizi terk etmiyorsa kendinizden şüphe edin. Çünkü insanlar Allah'ın dinine uyma yerine kendi menfaatlerini öne alan bir hareket içerisindedir. Evet Allah'ın dinine uyan en büyük menfaat elde eder ama Allah'ın sokacağı imtihanlara da tahammül etmek lazım, sabırlı olmak lazım. Allah-u Teala her konuda sabırlı olan ve doğrulara odaklanan, onun rızasından asla ayrılmayan kullardan olmamızı nasip eylesin.